Ayrım 3. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 30. 2. Gerçekleştirilmesi olanaksız da görünse, şöyle ya da böyle bir çözüm yolu tasarlamak Can Tezcan'ı yavaş yavaş rahatlattı. Esin kaynağı ve adaşı Manhattan Building'in 150 metre daha yüksek olan 25C sayılı ve pembe renkli gökdelenin 98. katındaki Tezcan Avukatlık Kurumu'nun kapısından girerken bayağı yatışmıştı. Yönetim bölümünün kapısının önünde ise bu yatışmada Rıza Koç'la karşılaşması kadar her sorunun yanıtını bilen, her isteneni duraklamadan yerine getiren mavi gözlü, güzel yüzlü özel sekreteri İnci'nin de belirli bir payı bulunduğunu düşündü. Gülümseyerek yaklaştı, sağ elini omzuna bastırıp öyle dikildi bir süre. Sonra neredeyse hiç düşünmeden, "İnciciğim, bana şu anda içinde bulunduğumuz günü, ayı ve yılı söyler misin?" dedi. İnci kısa bir şaşkınlık geçirdi ama uyanık kızdı, gecikmeden verdi sorunun yanıtını. 17 Şubat 2073, soğuk ve güzel bir gün efendim, dedi. Sonra mavi gözlerini patronunun gözlerine dikerek gülümsedi. Sıradan bir gün işte, diye ekledi. Can Tezcan'ın içine bir hüzün çöktü birden. Çevresinde her şey kararır gibi oldu. Tam 4 yıldır en az 1000 kez düşündüğünü bir kez daha düşündü. O hep bir kızı olsun istemiş, Gül Tezcan'sa kelebeklerin kökünün kuruduğu bir dünyada çocuk istemem diye kesip atmıştı. O da boyun eğmişti ister istemez ama düş hep canlı kalmıştı içinde. Sonra İnci'yi daha ilk görüşünde yıllar yılı düşlediği kızın olduğunu düşünmüştü. Biraz daha yaklaştı. "Pek sayılmaz İnciciğim," dedi. "Bilemedin, bir saat önce çok ünlü bir yargıcımız, bizim Varol Korkmaz'ı bundan 25 yıl önce, yani senin yeni doğduğun bir dönemde sevdiği hanımla sevişmiş olmakla suçladı." İnci birden üzerlerine çöken ağırlığı biraz olsun dağıtmak istedi, gülümsemeye çalıştı. "Yani Varol Bey bu hanımla kendisine tutulduktan 25 yıl sonra mı sevişmiş efendim?" diye sordu. "Hayır, bundan tam 25 yıl önce tutulmuş, gene o sıralarda da sevişmiş. Sonra kadın bir başkasıyla evlenmiş," dedi Can Tezcan. İnci bir an düşündü. "Siz hep söylersiniz ya efendim, burası Türkiye," dedi. "Bu yargıcın zaman aşımı diye bir kavramdan haberi yok anlaşılan. 25 yıl çok uzun bir süre." Can Tezcan sağ eli hep sekreterinin omzunda dalıp gitmişti. 25 yıl, evet, çok uzun bir süre," diye yineledi. "Tufan da 25 yıl önce öldürülmüştü. Öldüren herifin ona 1,5 metreden ateş ederken çekilmiş fotoğrafını tüm gazeteler 1. sayfalarında yayımlamışlardı. O herif hiçbir zaman yakalanmadı. Ama Varol'un 25 yıl önce sevdiği kızla sevişmesi 25 yıllık bir gecikmeyle de olsa yargıç önüne geldi. Burası Türkiye efendim, sizin de sık sık söylediğiniz gibi." Can Tezcan odasına gidemeyecek kadar güçsüz buldu bir an kendini, gene de en az 2 dakika süresince öyle dikildikten sonra yürüyüp odasına gitmekten daha zor bir şey yaptı. Hiçbir şey söylemeden İnci'yi usulca kendine doğru çekti, ayaklarının ucunda yükselerek yanaklarını öptü. Zaman zaman yapardı bunu. Her seferinde de gözlerini gözlerine dikip gülümseyerek hep aynı tümceyi söylerdi ona. Bu kez de öyle yaptı. "Senin gibi bir kızım olsun isterdim," dedi. İçini çekerek odasına yöneldi. İnci de arkasından geldi. "Efendim, Temel Bey siz kurumun kapısından girer girmez kendisine bildirmemi söyledi. Bu sabah, daha sonra da tam 3 kez arayarak gelip gelmediğinizi sordu," dedi. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. "Ben daha gelmedim güzelim. Geldiğimde sana bildiririm," diye yanıtladı. "Gene telefon ederse?" "Geldiğimde hemen kendisini arayacağımı söylersin. Bizim arkadaşlara da söyleme burada olduğumu." "Emredersiniz efendim," dedi İnci. Sonra kapıya yöneldi. Can Tezcan öksürdü. Her sabah şaşmaz bir biçimde sorduğu soruyu yineledi. "Tüm arkadaşlarımız görev başında mı?" İnci Hanım hızla çıktı. Hemen sonra elinde küçük bir aygıtla geri döndü. 9 avukatımız duruşmada, Sabri Bey de içlerinde olmak üzere 38 avukat, 4 araştırmacı, 29 sekreter, 5 hizmetli kurumda görev başında efendim," dedi. Can Tezcan çalışma masasının önündeki 2 meşin koltuktan birine bıraktı kendini, başını arkalığa yaslayıp gözlerini yumdu. "Bende bir tuhaflık var bugün," dedi kendi kendine. "Önce günümü, ayımı şaşırıp Gül'e sordum. Sonra duruşmada hiç sonunu düşünmeden ortalığı birbirine kattım. Hangi günde, hangi ayda, hangi yılda olduğumu adım gibi bilirken Gül'e sorduğum soruyu bir de İnci'ye sordum. Şimdi de en iyi müşterime kurumda olmadığımı söyletiyorum. Neden? O tuhaf düşün etkisiyle mi, yoksa bunamaya mı başlıyorum? En az 10 dakika süresince babasının ve amcasının son yıllarındaki edimleri ve sözleri dönendi beyninin içinde. Kimi zaman gülümseydi, kimi zaman yüzünü buruşturdu. Sonra birden doğruluverdi. Saçma, saçma, saçma diye yineledi. Onların yaşına gelmedim daha. Kendi gözlemine güldü. Tüm dostlarının da buna kahkahalarla güleceklerini düşündü. İlkokula başladığı günlerden şu 17 Şubat 2073'e kadar hemen herkes başarılı, içten ve yaratıcı bir insan olarak görmüştü kendisini. Özellikle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlayıp Sorbonne'da noktalanan öğrencilik günleri unutulacak gibi değildi. Bir yandan her sınavdan başarıyla çıkarken bir yandan Dostoyevski ve Marx okur, bir yandan da son devrimci öğrencilerin önderliğini hiç kimseye bırakmaz, her fırsatta tutucu ve anamalcı yönetime karşı etkili gösteriler düzenler, kenter düzeniyle savaşma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Geçmişi anımsamıyor da anlatıyormuş gibi gülümsedi. Ne günlerdi o günler, korku nedir bilmezdik diye mırıldandı. Tufanı götürmeye kalkan iri yarı komiserin belindeki tabancayı kapıp adamın kendisine çevirişi belki bininci kez yeniden belirdi gözlerinin önünde, yaşamının en güzel ve en anlamlı günlerinin o günler olduğunu düşündü. Ama sonrası da fena sayılmazdı. 2050'lerde yani avukatlık yaşamının ilk yıllarında ülkenin büyük kentlerinde şaşırtıcı bir hızla yaygınlaşan vurdulu kırdılı sol eylemler sırasında yakalanıp içeri atılmış, varlıklı kenter çocuklarının değişmez savunucusu olarak ünlenmiş demeçleri ve fotoğrafları gazete ve televizyonlarda sık sık görünür olmuştu. Herhangi bir duruşmada söz alıp da olayların yerlerini ve tarihlerini, yasaların sayılarını ve içeriklerini önündeki dosyalara hiç bakmadan ve gerçekten coşkulu bir dille anlatmaya girişti mi, salonda kendisi dışında herkes susar, yargıcından sanığına, savcısından tanığına herkes soluğunu tutarak dinlemeye başlardı. Yargıçlar, savcılar, avukatlar, davacılar ve sanıklar her sözcüğün tam gerektiği gibi vurgulandığı, her tümcenin kusursuz ve haklı göründüğü konuşmasına hayran kalır, bunları daha önce hiç mi hiç görmemiş, sezinleyememiş olmalarına şaşarlardı. Saptırmacalara başvurduğu, zengin çocuklarının vitrinleri kırmalarının, Mercedes'leri ateşe vermelerinin, üzerlerine göz yaşartıcı gaz sıkan güvenlik güçlerine daha güçlü gazlarla karşılık vermelerinin birer gençlik çılgınlığı olduğunu söyleyerek yargıçları bağışlayıcı olmaya çağırmak şöyle dursun, tüm bu edimlerin çağın zorunlu kıldığı bir büyük devrimin ilk kıvılcımları olarak bizim için birer uyarı görevi üstlendiklerini, bu devrimi zorunlu kılan güç kaynağının da artık varlığı bile kuşkulu görünen proletarya değil, tüm kötülüklerin anası olarak tanımlayabileceğimiz anamalcılık olduğunu kesinler, savunma sona erdiği zaman birer öncü ya da kahraman değil de anamalın son yaratıları olduklarını kesinlediği delikanlılar ve hanım kızlar birkaç saat içinde ellerini kollarını sallayarak evlerine döneceklerini bilirlerdi. Kısacası yaklaşık 3 yıl süresince o kadar çok kenter çocuğunu salıverdirtmiş ve eylemlerinin doğal, sıradan ve sonuçsuz olduğuna yargıçlarını öylesine inandırmıştı ki sonunda eylemler kendiliğinden durmuş, zengin çocukları Roma Olimpiyat oyunlarını yerinde izledikten sonra kendilerini dört gözle bekleyen kenter yaşamına dönerek babalarının ya da analarının işlerini bir ucundan tutmuş, ortada neredeyse tek gerçek solcu olarak kendisini bırakmışlardı. Evet, tek gerçek solcu diye söylendi. Ancak hemen sonra gülümsemeye başladı. Bizim Deli Rıza'yı saymazsak dedi. Birkaç yıl önce Bebek'te lisenin son yılındaki sınıf arkadaşlarının düzenlediği bir akşam yemeğinde nice yıldır ilk kez karşılaştığı şakacı bir arkadaşının "Seni kutlarım cancığım, gençlik düşüncelerini biraz kaçık bir arkadaşına anlatır gibi anlatıyor ve bundan büyük paralar kazanıyorsun" deyişi geldi gözlerinin önüne. Bir an bile duralamadan, "Saçmalama, ben hiç değişmedim, gençlik düşüncelerime hep bağlı kaldım" demiş. Arkadaşı da, "Yüzünde aynı alaycı anlatım, ben de bundan bir an bile kuşku duymadım" diye yanıtlamıştı. Alayın ayrımındaydı ama şu 2073 yılında bile hala gerçek bir solcu olduğu düşüncesindeydi. Temel Diker gibi büyük para babalarının bugün kendisini ülkenin en ünlü ve en zengin avukatı durumuna getirmiş olmaları da bir siyasal tutum sorunu değil, bir uğraş sorunuydu. O yalnızca uğraşının gereğini yapmaktaydı. Kendisine geçmişiyle bugüne arasındaki çelişkiyi anımsatarak bir derin kopma tanısı koyduğu her seferde Gültezcan'a da söylerdi bunu. içini çekti. Dünyanın en iyi avukatı da olsan, insanlara tüm düşünceni anlatamıyorsun. Hele bizim Gül'e, dedi içinden, bunca birliktelikten sonra bile. Onunla öğrenci gösterilerinde yan yana yürüyüşlerini, gecenin ilerlemiş saatlerinde Dimitri'yi, Ivan'ı, Alyosha'yı, Şatof'u, Raskolnikov'u, Nastasya'yı, Netoçka'yı, Prens Mushkin'i, İfimov'u, Goliatkin'i tartışmalarını anımsadı, içine çekti. Her şeye karşın çok güzel günlerdi o günler. Böyle özel yasalarla özel mahkemeler kurulmaya da başlamamışlardı, dedi kendi kendine. Kalktı, pencereye gitti. Yukarıda neredeyse her dakikada sinekler gibi vızıldayan şu mekik dedikleri küçücük uçaklar birbirini izliyor, aşağıda da arabalar sinekler gibi küçücük görünüyordu. Arada sırada bir iki insanın da belirdiği oluyordu. Onlar sinekten de küçüktü. Gerçekte de böyleymişler ve hep böyle olmuşlar gibi bir duyguya kapıldı. Bir süre hep bu duyguyla baktı insanlara ve arabalara, sonra birden, saçma, saçma, saçma diye söylendi. Belki de günü yaşamanın önemini kavramak için hangi yılın hangi ayında ve hangi gününde olduğumuzu her sabah üst üste 10 kez yinelemek gerek. Dönüp masasının başına geçti, parmağını önündeki bir düzine mavi düğmeden birine bastırdı. İnci'ye Temel Diker Bey'i arayıp şu anda odasının kapısından girdiğini ve kendisine beklediğini bildirmesini söyledi. Aradan 5 dakika bile geçmeden 3 boyutu neredeyse birbirine eşit bir Karadeniz uşağı, tüm İstanbulluların New Yorklu Temel ya da kısaca New Yorklu dediği Temel Diker kapıyı vurmadan odaya daldı, hiçbir şey söylemeden ilerledi, az önce avukatının oturmakta olduğu meşin koltuğa bıraktı kendini, bir merhaba ya da bir nasılsın bile demeden son günlerde kafasında bir saplantıya dönüşen konuya girdi. Senin uşaklardan öğrendim. O adam gene ertelemiş bizim davayı. Üstelik 2 ay ileriye atmış, dedi. Anlaşılan tümden bize karşı bu herif. Cantezcan gülümsedi. Hayır, abartıyorsun, dedi. Gelecek duruşmada kesinlikle bulunmak istediğini söyleyen de, bir sonraki hafta salı günü 1,5 aylığına Amerika'ya gideceğini söyleyen de sensin. Tansu da ne yapsın çocuk? Pazartesini istemiş. Ama bu adam pazartesi günlerine duruşma koydurtmaz hiçbir zaman. Çok çalıştığını, cumartesi ve pazarla birlikte pazartesinde dinlenmeye ayırdığını söyler. Buna hakkı var mı peki? Bu bir hak sorunu değil dostum, bir yetki sorunu. Duruşma günlerini kendisi saptıyor ve pazartesi günlerine duruşma koymuyor. İşine geldikten sonra dosyalarını incelemesine ya da boş oturmasına kim ne diyebilir? New Yorklu Temel bir at gibi soludu. Beni haksız çıkarması durumunda da kimse bir şey diyemeyecek, öyle değil mi, diye sordu. Oysa bu dava yüzünden işlerim uzuyor benim. Tam 16 gökdelenin yapımına başlanması bu davanın sonuçlanmasına bağlı. Üstelik başka nedenlerim de var. Cantezcan taşı gediğine koymaya bayılırdı. Temelciğim, sen bu kentte en az 150 gökdelen dikmiş adamsın. Durmadan da dikiyorsun. 16 gökdelenin sözü mü olur, diye atıldı. Ama New Yorklu Temel'in duruşunda ya da bakışında en ufak bir değişiklik olmadı. Biliyorsun, ben bu İstanbul'u ikinci bir New York yapmaya çalışıyorum. O evin arsasının da bu çabanın içinde çok özel bir yeri var. Ama yeniden kurmaya çalıştığım şu kentte bir yargıç pazartesi günleri yan gelip yatacak diye işim uzadıkça uzuyor. Buna kimse bir şey diyemez mi sence, dedi. Hayır, diyemez, diye yanıtladı Cantezcan. Aynı anda konuğunun dudaklarının titrediğini, yani öfkenin ve üzüntünün son sınırında bulunduğunu gördü, kalkıp yanına geldi, elini omzuna koydu. Bu adamın bu davayı seni yenik düşürmemek ve ötekine bıktırıp boyun eğmek zorunda bırakmak amacıyla, yani senden ve benden yana olduğu için böyle durmamacasına erteleyebileceğini usuna getirdin mi hiç, diye sordu. New Yorklu Temel omuz silkti. Öyle de olsa bana ne yararı var ki, dedi. O kıç kadar evle bahçe benim 16 gökdelenimin Manhattan'daki gibi düz sıralar oluşturmasını engelliyor. Biliyorsun 2 yıldır bekliyorum. Bu yıl en az bir düzine tarihsel yapıyı yıkma izni aldım. Ama bu inatçı morukla başa çıkamıyorum bir türlü. O ev tarihsel bile değil. Bence büyük bir haksızlık bu. Hem bana hem İstanbul'a haksızlık. Cantezcan güldü. Birkaç saat önce öfkeden kendi kendini yiyen adam o değildi sanki. Konuğunun saçsız başını okşadı. Dostum, takma kafanı, dedi. Biliyorum, çok yüce bir amacın var. İstanbul'u ikinci bir New York yapmak istiyorsun. Ama bu iş 16 gökdelenle bitmiyor. Hele biz ötekileri dike duralım, nasıl olsa onlara da sıra gelir. Can Bey, belki 100 kez söyledim sana, dedi Temel Diker, derin derin içini çekti. Burasının benim için çok özel bir yeri var. İstanbul'un en güzel yeri, daha doğrusu millet böyle biliyor. Oraya da aynı gökdelenleri dikeyim ki tüm ötekiler gibi olsun istiyorum. Yani her şey eşit, her yer eşdeğer olsun istiyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Ama çok önemli bir nedenim daha var, biliyorsun. Sarayburnu'na dikilecek özgürlük anıtı düşüncesi ilk oralarda geldi usuma. Bir de kaç kez söyledim sana, bu anıt en iyi oradan görünecek. Can Tezcan bir kahkaha attı. Peki nereden biliyorsun? Hiç içine girmedin ki o evin. Yoksa Mekke'yi evin 500 metre yukarısında durdurdun da öyle mi baktın çevrene, dedi. Temel Diker içini çekti. Düşlerimde çok girip çıktım o eve. Hem de ben mimarım, o kadarını kestirebilirim, dedi. Can Tezcan orada olmayan birine göz kırptı sanki. Hepsi bu kadar mı, diye sordu. Hayır, ben de o arsanın üstünde yapılacak gökdelende oturmak ve penceremden bakınca dünyanın en büyük özgürlük anıtını karşımda görmek istiyorum. Daha da önemlisi, Temel Diker olarak bir şeyi bu kadar isteyip de alamamak uykularımı kaçırıyor, dedi Temel Diker, dalıp gitti. Can Tezcan, orası arsa değil, konut demeyi düşündü, sonra vazgeçti, masasının başına döndü, çenesini yumruğuna dayayıp gözlerini konuğuna dikti. İçinden hep gülmüştü bu adama. Bunca başarısına, bunca zenginliğine, kendisine de hatırı sayılır bir zengine dönüştürmüş olmasına karşın onu hiç gözünde büyütmemiş, sanıldığı kadar akıllı, sanıldığı kadar becerikli olmadığını düşünmüştü. Tek bir üstün yanı varsa o da bir şeyi kafasına koydu mu bir daha vazgeçmemesi, yaban domuzları gibi burnunun doğrusuna gitmesiydi. En azından gökdelen konusunda böyle olmuştu. 2060'larda yaptığı 2 haftalık bir New York yolculuğunun ardından memlekete dönmek üzere havaalanına giderken 15 gün boyunca kendisine New York'u gezdirmiş olan genç Karadeniz uşağına ''Bu New York'u çok beğendim. Gavurlar çok güzel yapmışlar. Adam gibi değerlendirmişler arsalarını. Ben de bizim İstanbul'u ikinci bir New York yapacağım.'' demedi deme demiş. 4 saat sonra kendisini Yeşilköy Havaalanı'nda karşılayan bir başka Karadeniz uşağına da sözcüğü sözcüğüne aynı şeyi yinelemişti. Dönüşünün üstünden 1 hafta bile geçmeden hem de çalışanlarının yalvarıp yakarmalarına karşın bitmiş ya da bitme aşamasına gelmiş 20'yi aşkın lüks apartmanını yıktırtıp gökdelen tasarımlarına dalması da her önüne gelene New York ve gökdelenlerinden söz açması sonucu kısa sürede New Yorklu Temel diye anılmaya başlaması da nedenli kararlı olduğunu göstermişti herkese. O gün bugün iki eli kanda da olsa 22 Nisan ile 8 Mayıs arasındaki günleri New York'ta geçiriyor, İstanbul'u ikinci bir New York'a dönüştürme çabasını gittikçe güçlenen bir aşkla sürdürüyordu. Ancak New York içeriğinden boşalmış bir karşılaştırma öğesiydi artık. New Yorklu epey bir süre New York'takileri örnek alan bir takım gökdelenler diktikten sonra 2068 başlarında daha da dizgesel olmayı seçmiş, uzmanlarının uzun ve çok yönlü çalışmaları sonunda büyüklükte, yükseklikte ve yapımızında New York gökdelenlerine taş toplatan bir örnekçede karar kılmış, İstanbul'u yalnızca bu gökdelenlerden oluşan bir benzersiz kent yapmaya karar vermişti. O gün bugün kararından en ufak bir ödün vermeden ilerliyordu yolunda. İnancını ve amacını gönülden paylaşarak aynı çizime göre aynı gökdelenleri diken birkaç kodamanın koşut çabalarının da desteğiyle düşünü daha şimdiden %10-11 oranında gerçekleştirdiği de söylenebilirdi. Can Tezcan bu tutkuyu 3 boyutu birbirine eşit adamın koşulunu bir başka düzlemde aşma çabası biçiminde değerlendirerek kahkahalarla gülüyordu ya, bu çabaya belli bir saygı da duymuyor değildi. Hiç kuşkusuz kimi yazarların sık sık vurguladığı gibi bu aşkın daha şimdiden İstanbul'u İstanbul olmaktan çıkardığı söylenebilirdi. Ama o bu kentin New Yorklu Temel'in girişimlerinden çok önce ortadan silindiği, dahası kendi girişimleri sonunda bir öykünü olarak bile daha kişilikli bir kente dönüşeceği, ayrıca tam bir öykünüden de söz edilemeyeceği düşüncesindeydi. Bir kez daha biz hele ötekileri dike duralım diye yineledi, sonra da elinde olmadan gülümsedi. 3. ayrımın sonu sayfa 40.